Evren sandığımız şekilde büyük patlamayla oluştuğu zaman ilk önce sadece gaz vardı. Yani gaz taneciklerinin, atomların, iyonların oluşturduğu topaklanmalar, daha büyük cisimler yoktu. Önce galaksiler oluştu. Galaksiler de ne zaman oluşmuş sanıldığına göre? Şimdi evrenin yaşını işte büyük patlama ile ilgili çeşitli verileri izleyerek 14 milyar yıl gibi hesaplıyoruz. Büyük patlamadan sonra ilk 1 milyar yıl sonunda galaksiler, yani büyük, çok daha büyük gaz ve onların içerisinde de yıldız topakları oluşmaya başlıyor. 1 milyar yıl sonra ilk önce böyle daha toparlak, elips biçiminde. Ondan sonra daha büyük, daha hızlı dönen, onun için daha yassı tabak gibi sarmal dediğimiz galaksiler. Onlar da işte 2 milyar yıl sonra falan oluştuğu sanılıyor. Şimdi yıldız oluşumunu sordunuz. Ben size galaksilerden bahsetmeye başladım. Çünkü ilk önce topaklanan madde galaksiler. Onun içerisinde yıldızlar da oluyor. Bir yıldız nasıl oluşur, bir galaksi nasıl oluşur? Aslında aynı sebeple oluşuyorlar. Yani Newton'un bulduğu gibi, sonra Einstein'ın genel görelilikte genellediği gibi, bütün madde veya enerji parçaları birbirlerini çekiyor. Şimdi büyük patlamayla çok yüksek bir sıcaklık, yüksek bir basınç, her tarafı hızla hareket eden bir oluşum olduğu için bunun içerisinde birbirini çeken parçalar bağlanıp birbirine yapışacak, topaklanacak durumda değillerdi. İlk önce sadece en yüksek enerjili parçacıklar, sonra evren biraz soğuyunca bunlar birleşip atom çekirdekleri, onlar elektronlarla birleşip atomlar vesaire oldu. Ama büyük patlama teorisinden ve bulgulardan gördüğümüze göre büyük patlamadan hemen sonra ilk oluşan atomlar çekirdekler, hidrojen ve helyumdu ve bunlar da elektronları bağlayıp hidrojen ve helyum ve bir miktar da hidrojenin ağır bir çeşidi olan, daha farklı bir cins hidrojen diyelim, deuterium. Başka bir şey yok. Yani yıldızı falan bırakın, parçacık düzeyinde bile atomların en basitleri, atom çekirdeği en basitleri var. Çünkü sıcaklık ve basınç şartları ona müsaade ediyor. Daha sonra evren soğudukça şöyle bir şey oluşması başladı. Şimdi madem bunu bütün parçalar birbirini çekiyor, o zaman birbirini çeken yakın komşular bir araya gelecekler. Ha, ama eğer her tarafta maddenin yoğunluğu aynıysa, kim benim yakın komşum? Bu tarafta da var birisi, bu tarafta da var birisi. Her tarafta yoğunluk aynıysa hiçbir tarafa doğru yönelme, toparlanma olmuyor. Fakat tabii ki son derece tek düze de olsa, her tarafta yoğunluk aynı olsa, birazcık yere olarak bazı yerler çevrelerinden ufak bir miktar daha yoğun. O zaman burada bir topaklanma başlıyor. Çünkü burada biraz daha fazla madde var, komşularından farklı. Komşular buraya doğru çekiliyor. O zaman burada daha fazla madde oluyor. Daha fazla madde olunca daha büyük çekim merkezi haline geliyor. İşte ne ölçekte bir yoğunluk fazlalığı olursa, belli bir sıcaklık ve basınç şartlarına rağmen topaklaşma sürer. Bunun bilimsel bir teorisi var ve gözlemler de bunu gösteriyor. İşte belli bir ölçekte madde topaklaşmaya başlıyor. Daha da büyük bir ölçekte de galaksiler dediğimiz, şimdi küçük ölçek tipik yıldız kütlesi diyelim, o kadar kütle bir sonunda yıldız yapıyor. Yıldız yapmak ne demek, ona geleceğim, ama önce bir topaklaşmaya başlıyor. Oradaki tipik kütle Güneş'in kütlesi. Güneş'in kütlesi 2 trilyon kere trilyon kere, dur bakayım, o kadar çok sıfır var ki, 2 çarpı 10 üzeri 33 gram diyelim. Yani 2 çarpı 10 üzeri 27 ton eder bu. Yani 2 milyar kere milyar kere milyar ton madde Bu tipik bir yıldız kütlesi. Tipik bir galaksi kütlesi ise bu yıldızlardan 1 milyar, galaksisine göre 10 milyar, 100 milyar tanesi. Şimdi tam olarak anlayamadığımız sebeplerle herhangi bir kütle ölçeğinde değil de bu iki ölçekte topaklanmalar olmuş. Önce galaksiler oluşurken içlerinde de daha küçük topaklanmalara yıldızlar oluşmuş. Neden daha farklı ölçeklerde galaksiler yok? Onu bilmiyoruz ama bu yeni yani son 20 yılların birkaç nesil atılan mikrodalga ışıması ile ilgili uyduları büyük patlamadan sonra kalan ışımanın gökyüzünde her tarafta tam da aynı olmadığını, ufak ufak bazı yerlerde enerji fazlalıkları olduğunu gösteriyor. O da bize işte oralardan da daha sonraki zamanlarda galaksileri oluşturan çökmelerin yer aldığı, oralardan galaksilerin kaynaklandığını gösteriyor. Galaksilerle birlikte de galaksinin içerisindeki tozun da, topaklanan tozun da bazı yerleri daha yoğun. Oradan da başka topaklanmalar oluyor. Şimdi bir topaklanma olunca kendi kütle çekimiyle her taraf birbirini çektiği için ortaya doğru çökmeye başlayacak. Çöken bir gaz çöktükçe kütle çekimi içeriye doğru bir basınç veriyor. Bunu sıkıştırıyor. Tıpkı bir pistonun altında gazı sıkıştırmak gibi ne olur? Bu ısınır. Şimdi yeterince ısınırsa iki tane hidrojen çekirdeği birbiriyle birleşebilir. Neden? Hidrojen çekirdeği biliyoruz ki artı yüklü tek bir parçacık, bir proton. Evreni oluşturan gazın içerisinde en çok bunlardan var. Hidrojen çekirdekleri var. Başka bir şey, azıcık da helyum vardı. Şimdi bir proton sıcaklık çok olduğu için o hidrojen atomunun elektronu da bunun yanında gezmiyor. Elektronunu da kaybetmiş. Bir plazma diyoruz buna. Protonlar var. Tabii sıcak demek, sıcak demek her bir parçacığın çok enerjisi var. Bunlar hızla o tarafa bu tarafa hareket ediyorlar demek. İyi, arada bir iki tane proton birbirine yaklaşacak. Fakat ikisinin de artı elektrik yükü var. Biliyoruz ki laboratuvarda hani ortaokulda da yapılan deneylerden iki tane artı yük birbirini iter. Şimdi bunlar birbirine yaklaşırlarsa elektrik kuvvetiyle birbirini itmeye başlayıp tekrar uzaklaşacaklar. Ama eğer çok hızlı geliyorlarsa o zaman uzaklaşmaya başlamadan birbirinin içine girebilirler. Ne kadar hız lazım derseniz o çok yüksek bir hız gerektiriyor. Ne için? Tekrar edeyim. Elektrik artı yüklerin birbirine itmesine rağmen hidrojenlerin hızla girip birbirlerine kavuşmaları için. O zaman da bu reaksiyonlar birkaç tane olursa helyum yapacaklar. Şimdi bunu yapmak için böyle bir yüz milyonlarca derece sıcaklık lazım. Çünkü sıcaklık demek gazın içinde hareket eden parçacıkların hızı demek. Aynı şey. Bizim sıcaklık diye algıladığımız olay bu. Çok yüksek sıcaklık lazım. Ancak o zaman moleküller o kadar hızlı ki böyle geri itme rolü oynayamadan birbirinin içine girecekler. Aslında orada da beklenmedik bir şekilde kuantum mekaniği rol oynuyor. O kadar yüksek bir sıcaklığa gerek olmadan bu protonlar birbirine yaklaştıkları zaman birbirlerini hissedip kavuşuyorlar. Buna kuantum mekaniğinde tünelleme deniyor. Yine de bu sıcaklık öyle az buz bir sıcaklık değil. Milyonlarca derece. Şimdi tekrar başa sararsak ne oldu? Gaz bulutu biraz fazla yoğunlukta olduğu yerde topaklandı. Çökmeye başladı. Çöküp gidiyor. Çöktükçe ısınıyor. Isındıkça biraz da kuantum mekaniğinin yardımıyla protonların birbirine kavuşmalarına, artı yükle birbirine itmelerine rağmen gelip kavuşmalarına yetecek kadar sıcak oldu. Sıcak olunca iki proton birleşiyor. Başka bir çekirdek yapıyor. Sonra onlar birleşiyor. Böyle bir zincirleme çeşitli reaksiyonlar oluyor. Ve sonunda 4 protondan bir alfa parçacığı yani helyum atomunun çekirdeği oluyor. Bu ilk aşama yıldızların evriminde. Bu nükleer reaktör. Bizim tam da laboratuvarda yapmaya ama henüz beceremediğimiz, yani bomba olarak insanlar maalesef bunu yapıyor da, hidrojen bombası, ama kontrollü şekilde yapamıyorsunuz. Neden yapmak istersiniz? Çünkü 4 hidrojenden bir helyum çekirdeği oluşturduğunuz zaman biraz da fazladan enerji açığa çıkıyor. Kütle çekimiyle sıkıştırarak pistonun verdiği diyelim enerji, sanki bir motor yarattınız. Buradan çok enerjik fotonlar, elektronlar, başka parçacıklar olarak çıkıyor. Dolayısıyla yıldız böyle sıkıştı. Birdenbire bir reaksiyonu ateşledi. Ateşi yakmak gibi oluyor. Bundan sonra daha fazla sıkışmıyor. Çünkü enerji ürettiği için soğumuyor. Hep aynı sıcaklıkta kalıyor. Hep aynı basınçta kalıyor. Üstten içeri çökmeye kalkan diğer maddeyi durduruyor. Bunu nasıl yapıyor? Soğumadığı için, yani kendi sobasını yakıyor. Ve böylece aslında bizim güneş de bunu yapıyor. Güneş gibi yıldızlar böyle oluşuyor. Yani çökmenin sonucunda yeterince ısınırsa, o zaman hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Bunu yaptığı anda da kendi enerjisini sağlamaya başlıyor. Onun ürettiği sabit bir sıcaklık oluyor merkezde. Sabit bir basınç oluyor. Yıldızın daha fazla çökmesini engelliyor. Belli bir büyüklükte, belli bir kütlede, ortasında belli bir sıcaklık, hidrojeni helyuma dönüştüren yıldızlar oluyor. Yıldız bu. Şimdi yıldızın baştaki çökmesi çok fazla değilse, mesela bir güneş kadar değilse bu topağımızın kütlesi, güneş kütlesinin onda birinden azsa, o zaman çöküyor. Bir yandan soğuyor çünkü ateşlemeyi yapamıyor. O zaman bir yandan soğuyor, çöküyor. En sonunda ortası sıkışıyor, bir kaya haline geliyor. Bu böyle gezegensi bir yıldız, kahverengi, cüce falan dediğimiz bir şey oluyor. O sadece yıldız değil çünkü ışımıyor. Motoru yakamıyor yani bir türlü. Motoru ateşleyebilmek için baştan iyi ısınmak lazım. İyi ısınmak için de kütlenin belli bir şeyin üstünde olması lazım. O da tipik olarak işte güneş kütlesinin onda biri, onda ikisi gibi bir şey. Oradan itibaren kütlesi olan yıldızlar ateşleme yapabiliyorlar. Ne yapacaklar? Hidrojeni helyuma yakabildiği sürece bu yıldız bu şekilde bir yıldız olarak kalacak. Ne büyüyecek, ne küçülecek, ne fazla parlayacak, ne azalacak. Kendi kendine gayet güzel ayarlayan, hep aynı ayarda götüren bir motor var orada. Bir soba var. Yeter ki yakıt bitmesin.